Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 20 Aralık 2020 tarihinde enerji tarihi serimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski müsteşarı Doçent Doktor Yurdakul Yiğit Güden'le birlikteyiz. Sayın müsteşarım, merhaba.
Merhaba Barış Bey.
Öncelikle üzerimde kalmasın diye bu hafta içerisinde birçok kişi bana teşekkür mesajları attı. Telefon açanlar oldu. Sizin anlattığınız bu hikayelerden Gökhan Bey'in ve Budak Bey'in de. Ama sizin anlattığınız hikayelerden özel olarak teşekkür edenler oldu. Bunu da size ileteyim. Çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Bir döneme ışık tutuyorsunuz. Çok sağ olun.
Teşekkürler, sağ olun. Arzu ederseniz bugün gene Bakü Ceyhan'la devam edelim. Geçen sefer galiba ben tamamladık bitirdik dedim ama sonra aklıma gelen bazı anekdotlar oldu. Onlarla devam edelim ve böyle büyük bir projelerle ilgili sorunların ortaya çıktığına bakalım. Birincisi ufak anekdotlar. Bir, Azerbaycan'la söylemiştim durumun çok gergin olduğunu. O ilk toplantıda 98 Nisan'ında bayağı soğuk bir hava estiğini ve onu ısıtmak için bayağı bir Türk tarafının ve karşı tarafa güven vermek için Türk tarafı olarak çok çaba sarf ettiğimizi. Bunlardan birisi onlarda eş başkan olarak boru hatları Bakü Ceyhan eş başkanı olarak Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov vardı. Türk tarafında da daha evvel bahsettiğimiz gibi Cumhur Ersimar vardı bakan olarak. Müzakereciler olarak da iki tarafta baş müzakereciler olarak onların yardımcıları. Türk tarafında ben vardım. Azerbaycan tarafında da Vali Haleskerov vardı. Fakat bu Nisan ayındaki toplantıda Abid Bey bir ara rahatsızlandığını söyledi, başının ağrıdığını vesaire. Yani o arada Cumhur Bey büyük bir jest yaptı. Her şeyi bırakıp Abid Şerifov'u alıp Amerikan Hastanesi'ne İstanbul'da check-up'a götürdü. Gerekli ilaçları yazdırdı falan. Bu hızlı hareket ve dostluk çok önemli bir katkı sağladı. Ayrıca bizim de diğer üyelere gösterdiğimiz sizin hiçbir onayınız olmadan hiçbir Türkiye yeni bir aksiyona girişmeyecektir diye şeyi artırdı, güven ortamını. Ve ileride mesela Azerbaycan heyeti petrol şirketleriyle müzakere ederken bizden yardım istedi. Bir iki konuda biz onlara bastırdık ev sahibi ülke anlaşmaları sırasında ve onlara destek olduk. Şimdi projeye karşı çok ülke var. Yani bunların sayısını anlatmakla bitmez. Mesela İran karşı çıkıyor. Müthiş bir İran lobisi var. Bilhassa İngiltere merkezli. Petrol boru hattının Hazar Denizi İran üzerinden Basra Körfezi'ne indirilmesini ve Hark Adası'ndaki limanında dünya pazarlara taşınmasını destekliyorlar. Batı'da zaten buna ihtiyaç yok. Hark'a giderse direkt oradan uzak doğu pazarlarına gider. Çok daha karlı olur bizim için diye. Bazı şirketlerde yani Amerika karşı çıkıyor bu büyük projeye. O zamanlar İran-Libya Sanction Act'ın etkisi var. Onun için işte İran'ın Hazar kıyısındaki Neka limanından swap yapalım diyorlar. Biz onlara Neka'da bizim petrolü verelim. Onu oradaki rafinerilerde işlesinler ve Kuzey İran'da kullansınlar. Onlar da kendi petrollerini Basra Körfezi'nden ihraç etsinler. Yapalım. Ondan sonra swap anlaşması yapalım gibi şey vardı. Hatta 99'da Londra'daki bir toplantıda katıldığım zaman tamamen ki biz Bakü Ceyhan fizibilitesini artık ortaya koymuştuk. Müzakereler hızlı şekilde devam ediyordu. tamamen İran'ı destekleyen bir konferans olduğunu gördüm. Bütün konuşmacılar İran'ın ne kadar harika olduğunu, İran konusunun Bakü Ceyhan'ın ekonomik olmadığını savunuyorlardı. Hatta Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan da bir uzman geldi, İtalyan. Ve orada ben dedi işte Bakü Ceyhan'ın fizibilitesini inceledim. Kesinlikle biz bunu böyle projeyi finanse etmeyiz vesaire. Ve o toplantıya şeyde katılmıştı. Emekli Büyükelçi Mithat Rende, o zaman Londra'daki Büyükelçiliğimize galiba müsteşar seviyesindeydi. Başkentliğe müsteşar seviyesindeydi. O da ters tepki gösterdi. Ben de gösterdim. Ben hatta şeye gidip, EBRD'ye gidip adamla görüşmek istedim. Nereden şey yaptınız diye. Çünkü hemen konuşmasını yaptı, kaçtı. EBRD uzmanı. Randevu almaya çalıştım. EBRD yönetiminde olan kişileri araya soktum falan filan. Adam görüşmek istemedi benimle. Çünkü elinde fizibilite yok. Bizim fizibiliteyi kimlere gönderdiğimiz belliydi. Sayılı numaralı göndermiştik. Böyle bir kampanya vardı İran tarafı da. Ayrıca Rusya karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor Rusya? İki şey var. Bir, siyasi olarak karşı çıkıyor. Hazar bölgesindeki ülkelerin mümkün olduğu kadar gelir kaynaklarını kontrol etmek istiyor. Ondan sonra kendine bağımlı olmalarını istiyor. Çok anlaşılır bir husus. İkinci husus da Rusya'nın BOTAŞ'ı diyelim, yani gaz açısından değil ama petrol boru hatları açısından Transneft, bütün transit boru hatlarını vesaire işleten, kendisi aklına SC gibi tarifeler uyguluyor oradan geçecek petrole. Ve bu tabii alternatif bir rota oluştuğu zaman o tarifeleri rekabete açılacağı söz konusu. Bu da Rusya Federasyonu'nun aleyhine. Bu işte örneğin mesela Lukoil'in çok hevesli olduğunu söyleyebiliriz aslında. Fakat siyasi nedenlerle katılamadılar projeye. Örneğin Lukoil'in başkanı Vahit Alekperov İstanbul'da bir, yok Washington, pardon, New York'ta bir konferanstaydı. Doğu Batı Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansta ona işte madalya falan verdiler. Şimdi tabii petrol şirketlerinde para bol ya. Oradaki East West Institute'da buna şey verdi. Yılın adamı mıdır? Böyle ondan sonra baş davetli falan filan. Orada bir konuşma yaptı, böyle keynote speech. Onun sonunda da şeyi sordular. Yani boğazların kapasitesi nedir? Ondan sonra işte Türkiye boğazların kapasitesinin kısıtlı olduğunu söylüyor. Ve buradan giderek artan petrol trafiğinin kaldırılamayacağını söylüyor. Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Cevabı çok enteresan oldu. Konuşmada tabii hiçbir şekilde destek falan vermemişti Bakü Ceyhan'a, ama burada verdiği cevap, biz boğazların kapasitesinin limitsiz olduğunu düşünüyoruz. Bütün petrolümüzü oradan geçirebiliyor ama bu böyle maalesef değil, arzu ettiğimiz gibi değil. Onun için de sonunda Bakü Ceyhan en iyi alternatif gibi gözüküyor gibi bir ifade kullandı. Çok enteresan. Ve son Bakü Ceyhan artık anlaşmaları imzalanırken Lukoil'in de bu işe girmeye hevesli olduğu, fakat devlet tarafından engellendiğini haber aldık biz. Rusya bu işe karşı çıkmak için bir masa kurmuş. Yani bir büyük emek, bir büyük elçinin bütün toplantılara katılıp Bakü Ceyhan aleyhine konuşmalar yaptığını biliyoruz, tanıyoruz o büyük elçiyi. Fakat bir de dışişlerinde bu işi yönetecek bir masa kurduklarını sonradan öğrendim. Ben Viyana'da AGİT'te direktörlük görevime gittiğim zaman Rus olan yardımcım söyledi. Ben o masada çalışıyordum, Türkiye Bakü Ceyhan projesi gerçekleşmesin diye dedi. Böyle bir şey vardı, ortam vardı Rus tarafında. Diğer taraftan projeye Ukrayna karşı, şey petrolü, Hazar petrolü bizim şebekemiz üzerinden Avrupa'ya taşınsın istiyorlar. Hatta bu amaçla Avrupa Birliği den de yardım alarak Odessa Brody boru hattını geliştirdiler. Yani petrol şeyden Gürcistan limanlarından Odessa'ya gelsin, oradan biz Avrupa'ya taşıyalım diye. Birkaç kere uluslararası toplantılarda da işte Ukrayna'nın taşıma kapasitesi yetmediği takdirde ancak Bakü-Ceyhan yapılsın gibi taleplerde bulundular. Tabii ki çok kabul görmedi. Bunun dışında Romanya'nın geliştirdiği bir proje var. Yani petrol Gürcistan'a gelsin, oradan Romanya'ya taşınsın gemilerle, oradan da biz merkezi Avrupa'ya gönderelim. Çünkü bütün Doğu Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin aralarında petrol boru hatlarıyla bağlantılar var. Bunun ismi Agri projesiydi. Hı hı. Yani Azerbaycan, işte Gürcistan, Romanya interkonektörü epeyce reklamı yapılırdı. Bir de Ambo projesi var. Azerbaycan'dan çıkıp işte petrolün Bulgaristan'a taşınması, oradan Arnavutlu'nun Vlora limanına çıkartıp Akdeniz'e ulaştırılması şeklinde bir proje vardı. Ambo projesi. Bir başka proje Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen, yani Burgaz'dan Aleksandropolis'te Dağaç'a inen bir boru projesi. Epeyce bu proje şey oldu, popüler oldu. Şimdi işin enteresan yanı, bütün bu projeler Bakü-Ceyhan'a karşı kullanıldı. Yani petrol şirketleri bizi Bakü-Ceyhan diye sıkıştıramazsınız. Bir sürü alternatif proje var. Onlara biz, onlarla ilgileniriz gibi şey attılar. Hatta Türkiye'yi Rusya ile kavga ettirmeye çalıştılar. Türkiye boğazlardan geçmemizi engellemek istiyor diye petrolümüzün. Rusya'nın tabii buna tepkisi güçlü olur. Dolayısıyla biz hiçbir ülkeyi karşımıza almadan işlerimizi yürüttük. Burada tabii daha evvel bahsetmiştim, müsteşar yardımcısı Metin Eral'ın petrol ticareti taşınması ile ilgili hesap kitabının kuvvetli olmasının da faydası oldu. O bütün alternatiflerin maliyetlerini çıkardı. Yani şeyde Avrupa'da belli bir limana Hazar'dan çıkıp petrolün taşınmasında bu alternatifler kaça geliyor diye. O hesaplamalarda gördük ki indirme bindirme yüklemeler boşaltmalarla o projelerin hepsi, o bypass projelerin hepsi şey oluyor, daha pahalı oluyor Bakü-Ceyhan'dan. Ve onun üzerine biz hiçbirisiyle kavga etmeden hangi proje ekonomikse o gerçekleşsin. Biz boğazları korumak istiyoruz. Biz çevreyi korumak istiyoruz. Dolayısıyla diğer projeler de çevreyi koruyabilirler. Kim elini parmağını taşın altına sokarsa eline biz saygı gösteririz. Ama biz Bakü-Ceyhan'ın en ekonomik proje olduğuna inanıyoruz diye daha barışçıl, daha az kavgalı bir affedersiniz silik yarışına girmedik bu ülkelerle hiçbir zaman. Yok benim projem şöyledir diye. Onun getirdiği bizde bir avantaj, bir rahatlık oldu tabii ki. Bazıları şey yapsalar da, panik olsalar da siz bunlarla mücadele etmiyorsunuz diye. Şimdi tabii ki en önemli hususlardan birisi boğazların korunmasıydı. Yani boğazlardan geçen petrolün azaltmasıydı. Bu konuda çok fazla, yani normalde düşünürsünüz NGO'ların çok agacı olması lazım. Sivil toplum örgütlerinin maalesef çok fazla ilgi göstermediler sivil toplum örgütleri. Yani şu anda belki büyük NGO'larda çalışanlar üzülebilirler veyahut bunu hakaret olarak kabul edebilirler ama NGO'ların angaje olması için bir yerlerden para gelmesi gerekiyor. Bir yerlerden para gelmeyen projelere pek karşı çıkılmıyor. Mesela dünyada en çok bu NGO'lara para harcayan şirketler en az onlardan tepki toplarlar. Ve onların şeyleri, NGO'ların tepkileri başka yönlere yönlenir. Türkiye'de yani Doğa Savaşları isimli NGO biraz angaje oldu. Gemilerin geçişini engelleme vesaire yönünde. Greenpeace'in bir aksiyonu oldu ama uluslararası çevre örgütlerine biz bunu şey yaptığımız zaman, götürdüğümüz zaman bu konuyu, ya bak bu Bakü Ceyhan çevreyi koruyacak. Ondan sonra petrolün bu tehlikeli sulardan geçmesini engelleyecek falan diye. Biz zaten petrole de karşıyız. Sadece şeye değil, petrol taşınmasına, boru hatlarına da karşıyız gibi yuvarlak bir cevap verdiler. Müzakereler sırasında şeyi alternatifini kullanmak, boğazlar alternatifini kullanmak çok cazipti şirketler için. Yani Gürcistan'a gidip oradan şeyi de biliyorlar, İstanbul Boğazı'nın çok tehlikeli olduğunu. Yani orada işte bir dümen kilitlendiği zaman, ondan sonra bir arıza olduğu zaman motorunda geminin dünya çapında bir çevre felaketi yaratabileceğini biliyorlar. Bundan da çekiniyorlar aslında. Onun için bundan evvelki konuşmamızda değindiğim gibi, ancak Türkiye razı olursa, desteklerse boğazlar opsiyonunu kullanmayı tercih ediyorlardı. Hatta biz boğazların güvenliği için yatırım yapalım, para verelim ifadeyle bize gelen petrol şirketleri olmuştu. Tabii ki bunları Norveç şirketi Statoil'un, ondan sonra alt bir gemicilik şirketi var. O gemicilik şirketinin çok fazla manevra kabiliyetine sahip, Kuzeydeniz'de büyük fırtınalarda başarıyla manevra yapabilen bir gemisinin diğer Azerbaycan'daki konsorsiyuma reklamının yapıldığı, bu gemilerle petrol taşımasının boğazlardan çok güvenli olacağını reklamının yapıldığını, duyurusunun yapıldığını biz elimize gelen bilgiyle şey yaptık. Onun üzerine ben Norveç Büyükelçisi'ni hemen çağırttım makama ve kendisine biz Norveç'in çevreye duyarlı bir ülke olduğunu düşünüyorduk. Böyle bir husus eğer gerçekleşirse, böyle bir şey olursa hiçbir şekilde bir kere çevreye saygı duyulmadığını duyururuz. Onun için de Norveç'te de bütün işbirliği projelerini durdururuz diye. Sonra rahmetli İsmail Cem Dışişleri Bakanımız Norveç'e gittiğinde, oranın Dışişleri Bakanı'yla konuşma sonunda yapılan şeyde Norveç Dışişleri Bakanı enteresan bir şey söyledi. Biz işte Türkiye Enerji Bakanlığı'nın bize yaptığı baskıları kabul etmeyiz, şöyleyiz, böyleyiz gibi böyle. Hiç konuyla alakalı olmayan böyle bir açıklama falan da yapmıştı. İşte bizim bu görüşmemizin neticesi olarak. Sonunda bütün bu görüşmeler sonunda finansmana dayanıyor. Yani siz eğer finansman sağlayamazsanız projeyi gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ve geçen görüşmemizde 2000 yılı Ekim ayında ev sahibi ülke anlaşmalarının imzalandığını söylemiştik. Detay mühendisliğe geçildiğini söylemiştik. Ondan sonra finansman müzakereleri tabii hızlı şekilde başladı. Ve bu finansman müzakereleri peyderpey tamamlandı. Ama engelleme çalışmaları projeyi ta 2003 yılı ilk yarısına kadar devam etti. Sonunda arkadaşlarımız merak edenler olabilir. Bu Bakü-Ceyhan anlaşmaları deniyor. Nedir bunun kapsamı diye. Toplam 4000 sayfa bütün bu anlaşmalar. 4000 sayfa. Ve son şey çabası, engelleme çabası 2003 ilkbaharında oldu. Orada Ermenistan'ın tabii 93'te Azerbaycan topraklarını işgal etmesi, 93-94'te işgal etmesi nedeniyle alternatif olarak Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Ermenistan sınırına paralel olarak Türkiye sınırına geliyordu proje. Burada Ermeni lobisinin ve Ermeni hükümetinin Gürcistan'ın sınır bölgelerinde, Ahil Kelek bölgesinde oturulan Ermenileri angaje etmeye çalıştığı projeyi engellemek için haberleri alındı. Proje yaklaşık bir 15-20 kilometre daha kuzeye taşındı. Yani uzatıldı proje. Çok kısa şekilde sınıra paralel götürüp Türkiye'ye girme imkanı varken daha kuzeyden gitti. Ve Türkiye içinde daha zor bir bölgeye geldi. Allah-u Ekber dağlarının oradan geçmesi gerekti. Bu da işte diğer sorunlardan birisi. Peki bu projeye başka bu NGO'lardan karşı çıkanlar kimlerdi? Onlara isterseniz bir bakalım.
Tabii ki.
Şimdi yani şeye baktığımız zaman çevre etki raporu 2002'de yayınlandı. 2002 Haziran'ında öyle hatırlıyorum ben. Anında 37 ülkeden 64 sivil toplum kuruluşu Bakü-Ceyhan'ı engellemek için Bakü-Ceyhan'ın çevreye zararlı olduğunu ilan eden bildiriler yayınladılar. Ve baskı uygulamaya başladılar. Şimdi bu tabii 37 ülkeden 64 sivil toplum kuruluşu detaylarına baktığınız zaman içinde hemen hemen aynı NGO'ların o ülkelerde kurulmuş şubeleri olduğunu birçoğunda görüyorsunuz. Yani sivil toplum örgütleri, bahseden sivil toplum örgütleri biraz daha sayısı az. Sonra baktığımız zaman şunları gördük. Bir tanesi hariç bu sivil toplum örgütlerinin hepsinin Türkiye'deki diğer projelerde karşı çıktıklarına. Yani önce Ilısu Barajı'na karşı yürütülen kampanyada yer almışlar. İşte Türkiye'de biliyorsunuz Ilısu Barajı'na karşı olan kampanya Hasankeyf sular altında kalmasın diye yürütüldü. Ama bu kampanyayı destekleyen yurt dışındaki NGO'ların aslında şey, işte Kürtlerin ana vatanları sular altında kalıyor. Tarihi eserler, Kürt kültürünün tarihi eserleri sular altında kalıyor. Ondan sonra insanlar göçe zorlanıyor. Vesaire diye bu projeyi yürüttüler. Sonra aynı grupların Yusufeli Barajı'na karşı çıktıklarını görüyoruz. Yusufeli Barajı'nda biliyorsunuz işte Türkiye'deki NGO argümanı rafting cenneti elden gidiyor Çoruk'taki şeklindeydi. Bunlarda da çok farklı sınır bölgesindeki Gürcü azınlığın işte şeyleri buradan sürgün edilecekler. Gürcü tarihi eserleri burada ondan sular altında kalacak. Vesaire gibi argümanlarla proje yürütüldü. Aynı gruplar Bakü-Ceyhan'a da karşı çıktılar. Orada da işte bölgede çatışmaların çıkabileceği bu nedenle, çünkü boru hattının korunması için işte silahlı güç gerekeceği vesaire. Ondan sonra benzer argümanlar, aynı şey Ilısu'daki ve şeydeki benzer argümanları kullanarak bu projeye karşı çıktılar. Yani mesela Hasankeyf projesinde işte finansman engellendiği zaman şeyde Iğsu Barajı'nda maalesef basında birçok arkadaşımız yaşasın Hasankeyf kurtuldu diye olayı kamuoyuna duyururken bir iki gazeteci, mesela birisi Mehmet Ali Kışlalı'dır, konunun siyasi yönünü inceleyip ondan sonra gerçekten buna niye karşı çıkıldığını tespit etmiştir yazılarında, okurlarına duyurmuştur. Şimdi kimler karşı çıktı? Birincisi Friends of the Earth diye bir organizasyon. Sekreteryası Hollanda'da. Daha evvel Iğsu Barajı ve şeye karşı çıkmışlar. Yusuf Eli'ye. BTC'yi durdurun kampanyasını ilk başlatan örgüt. Parasal kaynakları çok iyi. Dünyanın birçok ülkesinde küçük NGO gruplarını harekete geçirebiliyor. Böyle şube gibi çalıştırdığı grupları. Diğeri Central and Eastern European Bank Watch Network. Yani CEE Bank Watch, Merkezi ve Doğu Avrupa'daki banka faaliyetlerini inceleyip bankalara baskı yapan bir sivil toplum örgütü. Merkezi Budapeşte'de de. Gürcistan'daki temsilcisi, yöneticilerden birisi aynı zamanda gene projeye karşı çıkan Gürcistan Yeşilleri ilgili, Yeşilleri ismindeki örgütün başındaki şahıs. Ondan sonra diğeri de önemli 3 gruptan birisi, 3-4 gruptan birisi Kurdish Human Rights Project. Başkanlığını o zamanlar hayattan bilmiyorum Lord Everett'in yaptığı. İşte o zamanlar Suriye'de Öcalan'la buluşan, Iğsu kampanyasına, Yusuf Eli'ne karşı projeleri yürüten bir grup. Bir başka şeyden bahsettik, evet, Kurdish Human Rights Projesi'nden. 97 yılında kurulan The Corner House, merkezi İngiltere'de Dorset. Bunlar da toprak ve su hakları gibi iyi sağlık hizmetleri için işte madencilik, baraj, ormancılık projelerine, ırk ayrımına karşı çıkan bir örgüt. Basınla ilişkileri çok güçlü. Her örgütün farklı bir şeyi var, güçlü olduğu yanı var. Iğsu ve BTC kampanyalarında gazetelere, bankalara gönderilecek yazıların kaleme alınması, halkla ilişkiler konusunda aktif olan bir örgüt. Bunun da parasal kaynakları güçlü. Çok küçük bir örgüt, Georgia Greens, yani Gürcistan Yeşilleri isimli. İşte BTC projesine karşı çıkan, o zamanki sözcüsü Manana Kohlatze diye hatırlıyorum ben. Aynı zamanda kendisi organik olarak daha evvel bahsettiğimiz gibi bu CEE Bank Watch yönetiminde yer alıyor. Gazetelerinde bu projeye tabii ki NGO'ların etkileri nedeniyle destek verdiğini görüyoruz. The Guardian'da işte Türkiye'deki projeler aleyhine birkaç defa yazılar çıkıyor. Bunlar bu kampanyaların tabii engellenebilmesi için ki şeyde atıldı, işte temel Eylül ayında atıldı, Bakü Tiflis Ceyhan'ın ve kamulaştırma başladı. Tabii ülkelerin güçlü durmaları çok önemliydi. Ondan sonra da şeyin aldığı tedbirler, proje yöneticisi olan, projenin başında olan BP'nin aldığı yöntemler çok önemliydi. Yani biz herhalde sadece Türkiye olarak bunu yapıyor olsak Bu paraların hiçbirisini harcamadık. Ne sosyal etki için ne çevre için, basit bir çevre etki değerlendirmesi yaptırırdık. Bunlar hep uluslararası seviyede bu şeyi ele aldılar. Ve gelebilecek tepkiyi tahmin ettikleri için de daha baştan Blue Robin Commission diye, işte Mavi Kurdele Komisyonu diye bir komisyon kurdular. Dünyadan sayılı insanları buna dahil ettiler. İşte Amerikan Enerji Bakanlığı eski müsteşarı Stuart Eisenstadt, çevre konusunda çok etkili eski bir bakan başka bir ülkede vesaire. Ve bunlar Bakü Ceyhan Dağı'ndan chat raporu alınacak tedbirleri inceleyip kendi tavsiyelerinde bulundular. Dolayısıyla bu projenin üzerine birileri geldiği zaman çıkartıp bakın burada Blue Ribbon Commission'ın önerilerini biz uyguluyoruz. Dünyanın en yetkili insanları bu proje hakkında görüş verdi. Biz de onları uyguluyoruz diyebilme konumunda olduk. Bu da BP'nin bu projede yaptığı liderliğin ne kadar kıymetli olduğunu ve uluslararası bu tip büyüklükteki projelerdeki tecrübesinin ne kadar iyi olduğunu bize gösterdi. Kavga epeyce devam etti. Mesela Guardian'ın 31 Ağustos'ta mıydı? 2002'de yani temel atılmasına 1-2 hafta kala BP'nin Türk hattı döşeme planı üzerine insan hakları kavgası diye yazısı olduğunu duyuyoruz. Gene Ekim ayında Lordlar Kamarası'nda şeyin Kürdüş Human Rights Project'in başındaki Lord Everbury'nin BP'nin yeni Hazar boru hattı kamu kaynaklarını kullanıma uygun mu diye seminer düzenliyor. Friends of the Earth'ten Tony Juniper ve işte Kürdüş Human Rights'ten Kerim Yıldız, ondan sonra 7 konuşmacı konuşuyorlar bu şeyde, bu seminerde İngiltere Lordlar Kamarası'nda. İngiliz İhracat Garanti Kuruluşu'na ondan sonra yazılar yazıyorlar. Bu projeyi inceleyin, durdurun şeyi diye. BP Başkanı'na mektup gönderiyorlar. Londra'da bir tiyatroda Friends of the Earth'ün, ondan sonra Kürdüş Human Rights Project, Central Eastern Europe Bank Watch ve Corner House tarafından BP'nin Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye boru hattında Ortak Kaygılar adlı kitabının tanıtımı yapılıyor. Yani çok yönlü olarak bir çaba var. Bu sene de kritik olan Ahir Kelek bölgesinde yoğun bir çaba oluyor. Orada Borjomi maden sularının çıktığı bölge var. İşte Borjomi maden suları bu boru hattıyla kirlenecek. Ondan sonra dünya çapında önemli vesaire diye büyük bir kampanya şeye çıktı, gündeme geldi. Ahir Kelek bölgesinde işte Ermeni nüfusunun haklarının elinden alınacağı konusunu gene gündeme getirdiler. Onu Cumhurbaşkanı Şevardnadze Dünya Bankası'na EBRD'ye yazı yazarak başkanlarına projenin Ahir Kelek bölgesinden geçmediğini, daha kuzeye alındığını belirtti. Mesela şeyde benim son Washington ziyaretim Cumhurbaşkanı Aliyev'in talebi üzerine olmuştur. Şubat sonunda 2003'te acil bir şekilde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den kendisinin Washington'a gideceğini, bu finansman görüşmelerine destek vermek ve Ermeni lobisinin etkisini önlemek için Türkiye'den de benim bu toplantıya katılmamı istediğini öğrendik. Alaca hazırlanıp gittik o toplantıları dışişlerinden şube müdürü arkadaşımızı da alarak yanımıza. Dünya Bankası'nda vesaire bütün finansör kuruluşlarda projelerle ilgili açıklayıcı bilgiler verdik ve projenin finansmanın engellenmesini önlemeye çalıştık. Yani on binlerce imza atıldı bu projede. 17 bin imza varmış bu imza 4 bin sayfalık müzakerelerde. Ondan sonra ve sonunda olay gerçekleşti ama arka planda bu olaylar yaşandı diyelim. Şimdi başka bir projeye mi geçelim yoksa bugünlük bu kadar yetsin mi?
Ben birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle bence bu BTC projesi belki de ilk büyük mega proje, yani uluslararası mega proje olduğunda. Biraz otobiyografik bir soru olacak. Sayın Yurtakul Yiğit Güden'i BTC öncesi ve sonrası diye iki döneme ayırırsak kafasında hangi fikirler değişti? Kafasında neler değişti? Mesela çevre çocuklara bakış nasıl değişti? Amerika'ya bakış nasıl değişti? Uluslararası projeye bakış nasıl değişti? Bir projeye bakış nasıl değişti?
Çok şey değişti. Çok şey değişti. Yani bir kere iyi ki bu projenin petrol şirketleri tarafından finanse edilmesi ve onların kurallarına göre yapılması konusunda sıkı durmuşuz. Ve bazılarının dediği gibi kolaycılığa kaçıp ne olacak biz Türkiye olarak yaptırırız dememişiz. Çünkü bu şekilde yaptıracağınız petrol boru hattını doldurmak sorunu var. Yani sonunda o petrol şirketlerinin oradan kendi petrolü geçirmeleri gerekiyor. Bunun için de o projeye para yatırmış olmaları gerekiyor. Ancak o projenin yatırım maliyetlerini üzerinde bir yük oluşturursa sürekli olarak o projeyi kullanma çabası içine gireceklerdir. Öbür türlü mesela işte Ukrayna Odessa-Brody boru hattını yaptı. Ondan sonra ve boş kaldı boru hattı. İşte onların hevesleri Karadeniz'e çıkan petrolü Boğazlardan geçmeden Avrupa'ya taşıyacağız şeyiydi. Hatta benim katıldığım bir törende Avrupa Birliği 5 milyon dolar avroluk bir şey verdi. Büyük çek verdi onlara bu işe katkı için. Fakat dolduramadılar boru hattını. Dolayısıyla bu çok önemli. Yapılan o sosyal etki değerlendirmeleri ve uygulanacak projeler, bütün bölgede uygulanacak arıcılık projelerinden ondan sonra endemik türlerin tespiti vesaire gibi çevreyle ilgili alınan tedbirler gibi hususlar bizim Türkiye'de başka hemen hemen hiçbir projede uygulanmamıştı. Ve bundan sonra ama uygulanır hale geldi. Örneğin TANAP projesinde de benzer şekilde şeyler uygulandı, projeler uygulandı ve çok geniş kapsamlı bir proje oldu. Sadece toprağa kazıp, kamulaştırma yapıp toprağa kazıp ondan sonra boru hattı döşemek olmadığını bizim insanlarımız, mühendislerimiz öğrendiler. Gürcistan, daha evvel bahsetmiştim, daha önceki programda çok fakir bir ülkeydi. Bakü Ceyhan boru hattı yapıldıktan sonra yabancı yatırımcı çekmeye başladı. Yatırımcılarda bir güven ortamı oluştu. Ve o şeyden sonra Gürcistan kendini toparladı. Bölgede güçlü bir aktör konumuna girdi. Türkiye'nin oynadığı rol muhakkak ki çok önem kazandı bununla. Yani bana benle iddiaya girenler vardı, Alman diplomatlardan vesaire. kesinlikle olmayacak, boşuna uğraşıyorsunuz bu projeyle diye. O şeyi göstermiş olduk. Türkiye'nin gücünü orada göstermiş olduk. Avrupa'nın bu projeye karşı çıkan, ondan sonra Avrupa'nın da bu konularda Türkiye'yi yanına alması gerektiği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinin iyi kullanılırsa faydalı olabileceği ortaya çıktı. Yani çok kanaldan orayı beslemek gerekiyor. Yani bu söylediğimiz sadece üst düzeyde resmi görüşmeler değil. Dışişleri Enerji Dairesi Başkanı 2 haftada bir, 3 haftada bir Ankara'daki Amerikan ekonomi müsteşarını çağırır. Ondan sonra ona bir şeyler anlatır. Türkiye'nin olaya bakışı, Amerika'nın görevlerini yerine getirmediği vesaire. Bakarsın bütün onlar, yani bizim diplomaside bu yoktur. Amerikalılar da kelime kelime her şey merkeze yazılır. Yani burnunu kaşısanız, burnunuzu kaşısanız, espri yapsanız onlar bile şeye girer. Gönderilen raporlara girer. Bunların çok etkisini gördük. Bir başka husus tabii, yani Ermeni lobisinin, Rum lobisinin bu projeye karşı çıkmasına, büyük NGO'ların buna karşı çıkmasına rağmen bu projeyi gerçekleştirebilmemizde tabii ki Yahudi lobisinin Amerika'da önemli etkisini unutmamak lazım. Yani ben de her Washington'a gidişimde onlarla buluşur, proje hakkında bilgi verirdim. Bunu da söylemekte beis yok sanırım. Diğer şer güçlerini engelleme açısından Yahudi lobisinin muhakkak ki etkisi olmuştur bu projenin gerçekleşmesinde diyebiliriz.
Biraz da galiba uluslararası projeler aslında dünyanın pek çok yerinde dost ve ittifak kazanma projesi bir yandan da. Dolayısıyla burada öne çıkan her fırsatı değerlendirmek, mümkün olduğunca çok ittifaklar kurarak ilerlemek gerekiyor galiba. Anlattıklarınızı anladığım kadarıyla.
Doğru, doğru. Yani sadece boru hattını yapan ülkelerle değil, boru hattını destekleyebilecek ülkelerde ittifak kurmak. İttifak kuramıyorsanız hiç değilse düşman olmamalarını, çok fazla engellememelerini sağlamanız gerekiyor. Bu önemli bir husus. Yani sonunda çünkü bütün paralar uluslararası finansmandan çıkıyor. Onlar da her türlü etkiye, tepkiye açıklar. Bu çok çok önemli bir proje. Türkiye geçmişte Irak boru hatlarını yaparak Irak'ı yanına çektiyse bu petrol boru hatları konusunda, daha evvel bahsettiğim gibi Katar yumurtalık boru hattında rahmetli Özal'ın bunu Suriye'den geçirelim, Suriye'yi müttefik yapalım, yanımıza alalım gibi önerisi olduğunu hatırlatmıştım herhalde. Bu projede de Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye güçlü bir şekilde birbirlerine bağlandılar bu projeyle. Herkes yaptığı, attığı politik adımlarında birbirini incitmeyecek ve birbirine destek olabilecek hususları gündeme getirmeye başladı. Bunlar gerçekten de yatsınamaz durumlar. Yani bu büyük projeler çok önemli ittifaklar yaratabiliyor.
Biz sonrakinde gene bu uluslararası projelerden devam edeceğiz. Kapatırken belki bizi daha sonraki yıllarda, daha sonraki zamanlarda dinleyecek arkadaşlar için bir mesaj bırakmanızı isteyeceğim. Enerji diplomasisiyle uğraşan bizden sonra gelecek nesillere, bizden sonrakilere vermek istediğiniz en önemli mesaj ne?
Yani Türkiye güçlü bir ülke Ama bütün kurumların bir arada çalışması lazım. Çok iyi koordine olmaları lazım. Mümkün olduğu kadar ittifaklar kurmaları lazım yurt dışında da. Kimseyi düşman görerek bütün enerjilerini başka bir ülkeyle mücadeleye harcamak yerine kendi projelerini güçlendirmek, o projenin hesap kitaba dayanmasını sağlamak olması lazım. İyi bir ekip kurmaları lazım. Gerekirse bu işten anlayan insanları, yani konunun uzmanı insanları, hem de uluslararası anlamda uzmanı olabilecek insanları bu projeye cezbedip onların bilgilerinden faydalanmaları lazım diye düşünüyorum.
Son olarak kafamda kalmasın. Bu tip projelerde hesap kitabın önemli olması, projeyi tamamlamanın yüzde kaçı veya başlamanın yüzde kaçı diyebilir miyiz? Yani
%90 diyebilirim. Evet. Eğer işin içinde ticari firmalar varsa sonunda ekonomik olmayan bir proje hiçbir şekilde ne kadar siyasi açıdan güçlü olursanız gerçekleştiremezsiniz. Belki daha ileriki sohbetlerde değiniriz. Hı hı. Nabucco projesine, işte Samsun Ceyhan projesi gibi projelere, yahut diğer işte Burgaz Aleksandropolis vesaire isimlerini saydığımız bir sürü proje vardı. Burgaz Vlore. Hesap kitaba dayanmadığı için bu projeler, ekonomik olmadığı için hiçbirisi maalesef gerçekleşemedi. Hükümetlerin görevi yatırımcıların rahat çalışabilmelerini sağlayacak, kolay işlerin kolay yürümesini sağlayacak çerçeveyi yaratmak. Yani bir kolaylaştırıcı görevidir. Oturup hükümetler birbirleriyle kavga ederler veyahut işte bu proje illa yapılacak şöyle böyle derlerse, eğer hesap kitaba dayanmıyorsa bunun çok fazla faydası olmaz. Yatırım ortamını iyileştirecekler hükümetler, ki yaptık biz bu müzakerelerde. Yani yeni bir vergi mevzuatı yarattık, ondan sonra yeni bir geçiş ücreti mevzuatı yarattık bu proje ile ilgili. Dolayısıyla yabancı şirketlerde, uluslararası petrol şirketleri de buna yatırım yaptılar.
Sayın Müsteşarım, çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca bir özet yapmak gerekirse, birincisi hesabınızı doğru yapın, tüm teknik çalışmalarınız doğru olsun. İkincisi, dostlarınızla güven tesis edin, dostlarınızla birlikte hareket edin. 3. Düşman kazanmayın, insanları veya kurumları veya başkalarını gücendirmeyin. Herhalde 4. de daima eleştirilerin olacağını ve her projeye karşı çıkanların olabileceğini, bunların da çok önemli merkezlerde olabileceğini düşünerek hareket edin diyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, çok teşekkür ederim Barış Bey. Yeterli bu kadar.
Ben de çok teşekkür ederim.
Hatırımıza... Buyurun. Bir şey gelirse ileride tekrar değiniriz.
Tabii ki. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sayın Müsteşarım, çok teşekkürler.
İyi günler. Sağ olun.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.